Şizofren. John Katzenbach. 14. ayrım. Olan biten her şeyin suçunu sana yıkıyor. Diğer dedektiflere her şeyin senin fikrin olduğunu, kızın ırzına senin geçtiğini, onu senin öldürdüğünü, kendisini izlemekle yetindiğini anlatıyor. Seni durdurmaya çalıştığını ama senin onu dinlemediğini söylüyor onlara. Bütün bu rezaletten seni sorumlu tutuyor. Francis bu söylenenleri bir an düşündü, sonra başını salladı. Dedektifin söyledikleri o gece olup biten diğer her şeye kadar saçma ve olanaksızdı. Francis inanmamıştı. Dilini dudağında gezdirirken kanın tuzlu lezzetiyle beraber bir de şişlikle karşılaştı. "Anlattım," dedi zayıf bir sesle. "Tüm bildiklerimi anlattım size." İlk dedektif, sanki bu asla kabul edilemez bir cevapmış gibi yüzünü buruşturdu. Öfkeli ortağına eliyle ufak bir işaret verdi. Diğer dedektif yaklaştı, eğilip dosdoğru Francis'in gözlerinin içine baktı. Francis yine vurmasını bekleyerek büzüldü. Kendini korumak için bile hareket edemiyordu. Tam anlamıyla savunmasız durumdaydı, gözlerini sımsıkı kapadı. Fakat darbe inmeden kapının gıcırdayarak kapandığını duydu. Bu kesinti sanki odadaki her şeyin tuhaf, yavaş hareketlerle ilerlemeye başlamasına neden oldu. Francis kapıda üniformalı bir polis memuru olduğunu, iki dedektifin de bu memura yaklaşıp alçak sesle konuştuğunu görebiliyordu. Bir an sonra hareketler hızlanmaya başladıysa da sesler hala alçaktı. Francis konuşulanları çıkaramıyordu. Bir iki saniye sonra ilk konuşan dedektif başını sallayıp içini çekti. Hafif bir tiksinti sesi çıkardı. Sonra yeniden Francis'e döndü. "Hey, Franny, evladım. Sana bir şey soracağım. Hani sohbetimizin başlarında koridora çıkmadan önce seni bir adamın uyandırdığını söylemiştim. O adam bu gece daha önceki saatlerde akşam yemeği esnasında hemşireye saldıran adam mıydı? Hani binadaki neredeyse herkesin gözleri önünde kızın üstüne atlamış." Francis başıyla onayladı. Dedektif bıkkınlıkla gözlerini devirip başını geri attı. "Hastir," dedi. "Vaktimizi boşa harcadık." Hala gölgede gizlenmekte olan Doktor Gültil'le dönerek öfkeyle, "Ne halt etmeye bunu biraz daha önce anlatmadınız? Buradaki herkes mi kafayı yemiş?" diye sordu. Hap yutturan cevap vermedi. "Vermeyi unuttuğunuz başka son derece önemli bilgi kaldı mı, muhterem doktor efendi?" Hap yutturan başını iki yana salladı. "Kesin öyledir," dedi dedektif alayla. Francis'i işaret etti. "Bunu da getirin." Üniformalı polis Francis'i koridora itikledi. Sağına bakınca bitişikteki ofisten itfaiyeci Peter'ın bir diğer polis ekibiyle çıktığını gördü. Peter'ın gözünün kenarlarında parlak kırmızı, açık bir berelenme vardı ama isyankar, öfkeli bakışlarıyla tüm polisleri ne kadar küçük gördüğünü anlatıyor gibiydi. Francis de onun kadar güvenilir görünebilmek isterdi. İlk dedektif aniden Francis'in kolunu tutup hafifçe çevirdi. Böylece ona iki yanında polisler bulunan, elleri kelepçeli, sırığı göstermiş oldu. Arkasında koridorun ilerlerinde 6-7 güvenlik görevlisi Amherst'in birinci katında yatan tüm erkek hastaları koyun sürüsü gibi bir araya toplamıştı. Onları suç mahalli teknisyenlerinin fotoğrafını çekip ölçülerini almakta olan malzeme dolabından uzak tutuyordu. Polis sürüsünün arasından iki sağlık görevlisi çıkmıştı. Üstüne siyah bir ceset torbası konmuş, beyaz çarşaflı bir sedye getiriyorlardı. Sedye, Francis'in Western State Hastanesi'ne ilk geldiğinde yatırıldığı sedyeye çok benziyordu. Hasta topluluğu ceset torbasını gördüğünde hep bir ağızdan bir inilti koyverdi. Birkaçı ağlamaya başladı. Bazıları da sanki bakmazlarsa olanları anlamazlarmış gibi bakışlarını kaçırdı. Bir kısmı durumu görür görmez kas katı kesilmiş, bir kısmı da ne yapıyorlarsa onu yapmaya devam etmişti ki bu da genellikle insanların arasında dolaşmaktan, el sallamaktan, sağda solda dans etmekten ya da duvarlara bakmaktan ibaretti. Francis birbirleriyle mırıltıyla konuştuklarını duyabiliyordu. Kadınlar kanadı sessizleşmişti. Ama ceset çıkarılırken kilitli olmalarına karşın kadınlar bir şey sezmiş olacaktı ki, kapıdan gelen boğuk gümbürtü, askeri bir cenazedeki davul sesi gibi yeniden yükseldi. Francis yeniden sırağa baktı, Adam yanından gıcırdayarak geçen setyedeki hemşire cesedini görünce gözleri donmuştu sanki. Francis adamın dalgalanan gece gömleğindeki koyu kırmızı kan lekelerini görebiliyordu. "Bu seni uyandıran adam mı Frenny?" diye soruyor ilk dedektif. Sesinde işlerin başında durmaya alışkın bir insanın otoritesi vardı. Francis başını salladı. "O seni uyandırdıktan sonra sen koridora çıktın ve hemşireyi ölü buldun değil mi? Sonra da güvenliği çağırdın değil mi?" Francis yine başıyla onayladı. Dedektif itfaiyeci Peter'ın yanında durmakta olan polislere baktı. Onlar da başlarıyla onayladılar. Biri sorulmamış bir soruya cevap verir gibi, "Bu herif de aynı şeyi söyledi," dedi. Sırık ürperir gibiydi, yüzü solmuştu. Alt dudağı korkudan titriyordu. Onu bağlayan kelepçelere baktı, sonra ellerini dua edermişçesine birleştirdi. Koridorun karşısında duran Francis de Peter'a baktı. "Seabird," dedi. Sesi her kelimede titriyor ve ellerini kilise ayininde bir ricacı gibi öne çıkarıyordu. "Onlara meleği anlatın. Onlara gece yarısında gelip bana kötülüğün icabına bakıldığını söyleyen meleği anlatın. Artık güvendeyiz de onlara. Ne olur Seabird." Sesine yakaran kayıp bir tını yerleşmişti. Sanki her sözüyle çaresizliğe biraz daha batıyordu. Dedektif bunun yerine aniden sırağa yüksek sesle çıkıştı. Sırık, ona yaylım halinde oklar ya da sivrilmiş taşlar gibi yönelen bu soruların gücü karşısında büzüldü. "O kan gömleğine nasıl bulaştı ihtiyar? Hemşirenin kanı ellerine nasıl bulaştı?" Sırık ellerine bakıp başını iki yana salladı. "Bilmiyorum," diye yanıtladı. "Belki melek getirmiştir bana." O cevap verirken koridordan üniformalı bir memur çıkageldi. Ufak bir plastik poşet getirmişti. Francis başta poşette ne olduğunu görmedi. Ama memur yaklaşınca hemşirelerin giydiği ufak beyaz üç köşeli başlığı seçebildi. Fakat başlık ezilmişti. Kenarında da sırığın gömleğindekilerle aynı renkte bir leke vardı. Üniformalı memur, "Hatıra saklamaya yeltenmiş galiba," dedi. "Bunu döşeğinin altında bulduk." Dedektif memura, "Bıçağı buldunuz mu?" diye sordu. Memur başını iki yana salladı. "Parmak uçlarını buldunuz mu peki?" Üniformalı memur yine olumsuz yanıt verdi. Dedektif bir an düşünerek durumu değerlendirdi. Sonra hala sırtını duvara vermiş, etrafını çeviren polislerin arasında üzülmekte olan sırağa döndü aniden. Polislerin hepsi sırıktan kısaydı ama o an hepsi de yaşlı adamdan uzunmuş gibi görünüyordu. Dedektif, "O başlığı nereden buldun?" diye sordu sertçe. Uzun boylu adam başını salladı. "Bilmiyorum, bilmiyorum," diye bağırdı. "Ben bulmadım." "Döşeğin altındaydı. Neden oraya koydun?" "Koymadım, koymadım." "Fark etmez," dedi dedektif omzunu silkeleyip. "Yeterince kanıt bulduk. Biri şuna haklarını okusun. Çıkalım şu tımarhaneden." Polisler sırrı ite kaka koridorda yürütmeye başladı. Francis yaşlı adamın vücudunu yıldırım çarpmış gibi sarsan paniği görebiliyordu. İçinden elektrik akımı geçiyormuş, sanki her adımını korlar üstünde atıyormuş gibi seyirtiyordu. "Ah ne olur, ben bir şey yapmadım, lütfen. Ah ah, kötülük etrafımızda kol geziyor. Ne olur beni götürmeyin, burası benim yuvam, lütfen." Sırık böyle içler acısı şekilde bağırır, çaresizliği koridorda yankılanırken Francis kendi kelepçelerinin çıkarıldığını hissetti. Başını kaldırdığında sırık ona baktı. "Seabird, Peter, lütfen yardım edin bana," diye seslendi. Francis bu kadar az sözcüğe bu kadar çok acı yüklendiğine hiç şahit olmamıştı. "Meleğin yaptığını söyleyin. Gece yarısı yanıma gelen meleği anlatın, anlatın. Ne olur bana yardım edin." Sonra polislerin son kez topluca iteklemesiyle sırık Amherst binasının ön kapısından apar topar çıkıp gecenin kalıntılarına karıştı. 7. Galiba o gece biraz uyumuşum ama gözlerimi kapadığımı hatırlamıyorum. Nefes aldığımı bile hatırlamıyorum. Patlak dudağım acıyordu. Polisin vurduğu yerdeki kan tadını ağzımı yıkadıktan sonra bile alabiliyordum. Bacaklarım güvenlik görevlisinin copuyla indirdiği darbeden dolayı ağrıyor, tüm gördüklerim başımı döndürüyordu. O gecenin üstünden kaç yıl geçmiş olursa olsun günler ucuca eklenip isterse 10 yıllara dönmüş olsun, kısa süre içinde olsa katilin ben olduğunu düşünen yetkililerle karşılaşmanın acısını unutamıyorum. Yatağımda kas katı kesilmiş yatarken, o günün daha erken saatlerinde hayatta kalan kısa sarı ile fermuarlı bir ceset torbasına konup götürülen, sonra soğuk çelik bir masaya atılarak pataloğun neşterini bekleyen handrevan içindeki bedeni bağdaştırmakta zorlanıyordum. Halen de zorlanıyorum. Sanki iki farklı varlıktılar. Aralarında dünya kadar fark vardı. Birbirleriyle neredeyse hiç ilişkileri yoktu. Hatıralarım belirgin. Karanlıkta hareketsiz kalmış her geçen dakikanın tedirgin baskısını hissediyordum. Tüm yatakhanenin huzursuz olduğunun farkındaydım. Her zamanki huzursuz uyku sesleri daha da abartılıydı. Odadaki boğucu havanın üstüne yeni bir kat boya gibi sıvanmış sevimsiz bir gerilimle belirginleşiyordu. Çevremde insanlar ayaklarımızı süreye süreye odaya çekilmeden önce verilen fazladan ilaçlara karşın seyir kımıldanıyordu. Kimyasal sükunet. En azından hap tutturan ve hastane görevlileri bunu sağlamak istiyordu. Ama o gecenin ortaya çıkardığı korkular ve kaygılar ilaçların boyunu aşıyordu. Huzursuzlukla dönüyor, inleyip homurdanıyor, hıçkırarak ağlıyorduk. Hislerimiz yay gibi gergin, açık yara gibi hassastı. Gecenin kalanından korkuyorsak, gündüzün getireceklerinden de bir o kadar korkuyorduk. Elbette içimizden biri hariç, sırrın biricik tımarhane ahalimizden böyle aniden koparılması, sanki geride bir gölge bırakmıştı. Amherst binasına vardım varalı, gerçekten yaşlı ve naif hastalardan birkaçı, sözde eceliyle ama daha iyi tanımlamak gerekirse, ihmal ya da terk edilmişlik olarak özetleyebileceğimiz koşullar nedeniyle ölmüştü. Nadiren hala yaşayacak, biraz hali kalmış bir mucize kabilindendi. Güvenliğin gözü dönmüş, kendini tutamaz ve kontrol edilemez hale gelmiş bir hastayı üst kattaki tecrit hücrelerine götürdüğü daha sıktı. Ama birkaç gün içinde dönerlerdi. İlaçları artırılmış olurdu, ayaklarını biraz daha belirgin sürürlerdi. Yüzlerinin kenarındaki seyirmeler artardı. Yani insanların kaybolması alışılmadık değildi. Ama sırrın götürüldüğü gibi gitmeleri görülmemiş şeydi. Bu yüzden günün ilk ışıklarının pencere parmaklıklarının arasından süzülmesini beklerken, duygularımız içimizde duvardan duvara sekiyordu. İki tane peynirli tost yaptım, tek kirli olmayan bir bardağı musluktan su doldurdum. Mutfak tezgahına yaslanıp tıkınmaya başladım. Birkaç metre ötede tıka basa dolu bir kül tablasında unuttuğum bir sigara yanıyordu. İncecik dumanın evimdeki bayat havaya karışmasını izledim. İtfaiyeci Peter sigara içerdi. Tosttan bir lokma daha aldım, sudan bir yudum içtim. Odanın öbür ucuna baktığımda onu gördüm. İzmarit kalmış sigarama uzanıp dudaklarına götürdü. Ah, hastanede insan çekinmeden sigara içerdi dedi, biraz sinsi bir tavırla. Yani kanser olma riskine girmek mi daha kötüydü, deli olmak mı? Peter dedim gülümseyerek, görüşmeyeli yıllar oldu. Beni özledin mi Seabird? Başımı sallayarak onayladım. Özür dileyecekmiş gibi omzunu silkti. Seni iyi gördüm Seabird. Biraz zayıflamışsın galiba ama neredeyse hiç yaşlanmamışsın. Odaya bakınırken kaygısızca iki duman halkası üfledi. Burası senin evin mi? Fena değilmiş. İşler düzelmiş galiba. Tam olarak düzelmiş diyemem. Olabileceğin en iyisi denebilir belki. Doğru. Deli olmanın tuhaflığı da buydu değil mi Seabird? Beklentilerimiz yamulup değişiyordu. İşe gitmek, aile kurmak, güzel yaz ikindilerinde minikler ve beyzbol ligi maçlarına gitmek gibi sıradan şeyleri başarmak neredeyse imkansız hale geliyordu. Biz de revizyona gittik, yenilendik, yeniden düzenlendik. Her şeyi baştan düşündük. Sırıttım. Aynen öyle. Mesela kanepe sahibi olmak gayet büyük bir başarı. Peter başını geri atarak güldü. Kanepe malikliği ve akıl sağlığına giden yol. Bay Kötü'nün doktorası için yazdığı ama hiç yayınlanamayan o makalelerden birinin başlığı gibi. Peter etrafa bakmaya devam etti. Arkadaşın var mı? Başımı iki yana salladım. Var diyemem. Sesleri hala duyuyor musun? Bazen biraz. Aslında daha çok yankılarını. Yankı ya da fısıltı gibiler. Bana verip durdukları bu Tanrı'nın cezası ilaçlar çıkardıkları patırtıyı neredeyse tamamen bastırıyor. Peter, ilaçlar o kadar fena değil herhalde diyerek göz kırptı. Ben burada olduğuma göre. Bu doğruydu işte. Peter mutfağın girişine gidip duvarı dolduran yazılara baktı. Onunla Amherst binasının koğuş koridorlarında saatlerce yürüdüğümüz günlerden hatırladığım, atletik zarafetle hareket ediyordu. Hareketleri üstünde çok belirgin kontrolü vardı. İtfaiyeci Peter ayak sürmez, sendelemezdi. Hala 20 yıl önceki halinin aynıydı. Ama kafasına çapkınca oturttuğu Red Sox beyzbol takımının şapkasını kotunun arka cebine tıkmıştı. Fakat saçları hala gür ve uzundu. Gülümsemesi de hala hatırladığım gibiydi. Bir iki saniye önce bir fıkra dinlemiş de kahkahalarının devamı hala yüzündeymiş gibi. Hikaye nasıl gidiyor diye sordu. Yavaş yavaş hatırlıyorum. Bir şey söylemeye yeltendi, sonra durdu, duvara çiziktirilmiş sütun sütun kelimelere baktı. Onlara benim hakkımda neler anlattın dedi. Pek bir şey anlatmadım dedim. Ama herhalde asla delirmemiş olduğunu çoktan anlamışlardı. Ses duymuyordun, sanrı görmüyordun. Garip inançların, dehşet verici fikirlerin yoktu. En azından Sırık gibi, Napolyon gibi ya da Cleo gibi veya öteki hastalar gibi bir deli olmadığını biliyorlardı. Hatta benim gibi olmadığını da. Peter azıcık kupkuru gülümsedi. İkinci kuşak Dorchesterli, İrlanda kökenli ailenin efendi Katolik oğlu. Baba cumartesi geceleri çok içer. Anne demokratlara ve duanın gücüne inanır. Devlet memurları, ilkokul öğretmenleri, polisler, askerler. Her pazar ayine gidilir, ardından ilmihal dersine girilir. Oğlanlardan bazıları rahip yamağı olur. Kızlar step dansı dersi alır, koroda şarkı söyler. Oğlanlar Katolik lisesine gider, futbol oynar. Askere adam almaya başladıklarında hemen yazıldık. Eğitim tecili filan almadık. Bizim aileden deli çıkmaz. Yani tam deli çıkmaz. Kap yutturanın sevdiği teşhis edilebilir. Teşhis ve istatistik kılavuzuna bakıp tam olarak ne tür bir tedavi planı oluşturulması gerektiğini okuyup öğrenebileceği şekilde delirmeyiz. Bizim ailede bir tuhaf olunur ya da egzantrik veya acayip birkaç tahtası eksik, hafif oynatmış ya da kafadan gayri müsella. Sen o kadar bile tuhaf değildin Peter dedim. Kısa bir kahkaha patlattı. Bile bile yangın çıkaran bir itfaiyeci, hem de vaftiz edildiği kilisede. Buna ne dersin? En azından biraz garip bulmaz mısın? Hatta birazdan çok daha garip değil mi? Ne dersin? Yanıtlamak yerine küçük dairemde gezinmesini izledim. Gerçekten yanımda olmasa bile biriyle yarenlik etmek güzeldi. Bazen neden çok rahatsız olurdum biliyor musun Seabird? Neden? Hayatımda beni gerçekten delirtmiş olması gereken anlarla karşılaştım. Yani üst üste gele gele adamın şöyle ağzını köpürte köpürte delirteceği belli, ölçüsüz, cidden feci şeyler yaşadım. Büyürken yaşadıklarım, savaşta olanlar, ölümler, öfke anları ama beni hastaneye düşüren en mantıklı ve en açık görünmeniydi. Durakladı, duvarımı incelemeye devam etti. Sonra alçak sesle, daha 9 yaşında bile yoktum ki abim öldü diye ekledi. Yaşlarımız çok yakındı. Benden sadece bir yaş büyüktü. Ailede hep İrlanda'nın ikizi böyle doğar diye şakalaşırlardı. Ama saçları benimkilerden çok açık renkti. Teni hep solgundu. Sanki benimkinden daha çok gerilip incelmiş gibiydi. Ben koşar, zıplar, spor yapar, bütün gün sokakta oynardım. O ise zorlukla nefes alırdı. Astımlıydı, kalp hastasıydı, böbrekleri de zar zor çalışıyordu. Tanrı onun öyle özel olmasını istemişmiş. Bana öyle dediler. Tanrı'nın neden böyle bir karar verdiğini bilmek bana düşmezmiş. Neyse, ben 9 yaşındaydım, o 10 yaşındaydı. İkimiz de yavaş yavaş ölmekte olduğunu biliyorduk. 14. ayrımın sonu sayfa 115, Devamı 15. ayrımda.